Ayrım 6.
Çünkü koltuğun üstüne bırakmış olduğum birkaç kağıt var. İvan içlerinden birini alıp gülerek okuyor. Ölüm Türkleri. Bir başka kağıtta da şunu okuyor. Mısır'ın karanlığı. Bu senin yazın değil mi? Sen yazdın bunu buraya değil mi? Karşılık vermediğim için İvan konuşuyor. Bu hoşuma gitmiyor. Böyle bir şey tahmin etmiştim zaten ve burada içinde yaşadığın şu mezardaki bütün bu kitaplar onları kimsenin istediği yok ki. Neden hep bu tür kitaplar başkaları da olmaları, olmak zorunda? Exultat jubilate gibi örneğin. İnsan sevincinden havalara sıçrasın diye. Senin de sık sık olur sevincinden havalara sıçradığın. O halde neden öyle yazmıyorsun? Bu acıyı pazara çıkarmak, dünyadaki acıları artırmak tiksinti verici bir şey bu. Bütün bu kitaplar tiksindirici. Nedir bu saplantı? Hep bu karanlığa saplanıp kalmak. Her şey hep hüzünlü. Ve bu sayfalar aracılığıyla daha da hüzünlü kılıyorlar. Şuna bak rica ederim. Bir ölüler evinden. Özür dilerim ama benden uzak kalsın. Evet ama diyorum ürkek ürkek. Aması yok diyor İvan. Hep aynı anda bütün insanlık için ve insanların yarattığı huzursuzluklar için acı çekiyorlar. Savaşları düşünüyorlar ve daha şimdiden yenilerini tasarımlıyorlar. Ama benimle kahve içtiğinde ya da birlikte şarap içtiğimizde ve satranç oynadığımızda o zaman nerede kalıyor savaş? Nerede kalıyor açlık çeken? Ölüme giden insanlık ve senin çektiğin acının nedeni gerçekten bunlar mı? Yoksa yalnızca partiyi yitirdiğin için ya da biraz sonra ben çok acıkacağım için mi acı çekiyorsun? Ve neden gülüyorsun şimdi? Yoksa insanlığın şu anda gülmek için çok mu nedeni var? Ama ben gülmüyorum ki, diyorum. Gel gelelim kendimi tutamayıp gülüyorum ve bırakıyorum. Yıkım başka yerlerin üstüne çöksün. Çünkü burada, İvan'ın benimle yemeğe oturduğu burada yıkım yok. Tek düşündüğüm henüz masaya getirilmemiş olan tuz ve mutfakta unuttuğum tereyağı. Yüksek sesle söylemiyorum ama İvan için güzel bir kitap bulmaya karar veriyorum. Çünkü İvan üç katil üzerine hiçbir şey yazmayacağımı ve hiçbir kitapta mutsuzluğu artırmayacağımı ümit ediyor. Artık onu dinlemez oluyorum. Sözcüklerin oluşturduğu bir uğultu başlıyor kafamın içinde. Ve ardından bir parlama. Birkaç hecenin kıvılcımları beliriyor, bütün cümle kutularından alacalı virgüller fırlıyor ve bir zamanların kara noktaları şişirilmiş balonlara dönüşerek beynimin çatısına doğru yükseliyor. Çünkü bulmaya başladığım o görkemli kitapta her şey exultate jubilate gibi olacak. Bu kitap yazıldığı takdirde ve bir gün yazılmak zorunda, okuyan sevinçten kendini yere atacak, sırf bir sayfa okudu diye havaya sıçrayacak, böylece birilerine yardım edilmiş olacak. Okuyan okumasını sürdürüyor ve sevinçten bağırmamak için elini ısırıyor. Çünkü neredeyse dayanılır gibi değil ve pencereye oturup okumayı sürdüren, sanki bir karnavalın ortasına düşmüşler gibi şaşırıp dursunlar diye caddedekilere konfeti atıyor. Ve sanki Noel günüymüşçesine aşağıya elmalar ve cevizler, hurmalar ve incirler fırlatıyor. Başı hiç dönmeksizin aşağıya eğilip sesleniyor. Dinleyin, bir an dinleyin, bakın. Ben olağanüstü bir şey okudum. Sizlere de okumak istiyorum izin verirseniz. Hepiniz yaklaşın bu olağanüstünün de ötesinde. Ve insanlar durmaya ve dikkat kesilmeye başlıyorlar. Toplananların sayısı giderek artıyor ve Herr Breitner değişiklik olsun diye bu kez selam veriyor. Koltuk değneklerinin aracılığıyla tek sakat insanın kendisi olduğunu kanıtlamak zorunda değil artık. Çatlak sesiyle dostça merhaba ve iyi günler diyor. Yalnızca geceleri evden çıkan, taksiyle giden ya da gelen şişman ses sanatçısı kadın biraz inceliyor. Bir anda 50 kilo birden veriyor. Merdiven sahanlığında ortaya çıkıyor. Teatral bir tavırla soluk almakta güçlük çekmeksizin zemin kata kadar gidiyor ve orada 20 yıl gençleşmiş bir sesle koloraturuna başlıyor. Cari, amici, teneri, campagni ve onu küçümseyerek Biz Schwarzkopf'tan ve Kallas'tan bunun daha iyisini dinlemiştik diyen çıkmıyor. Yağlı bıldırcın sözü de duyulmuyor artık merdivenlerde. Üçüncü katta oturanlar aklandılar, bir entrika boşlukta eriyip gitti. Sonunda dünyaya görkemli bir kitabın gelmesinden kaynaklanan sevincin yankısı işte bu denli etkili olabiliyor ve ben kendimin kapağını açıp Ivan için kitabın ilk sayfalarını arıyorum, yüzümün gizemli görünmesini sağlıyorum çünkü Ivan için bir sürpriz olmalı. Ama Ivan benim bu gizemli havamı henüz doğru yorumlamıyor ve bugün şöyle diyor. Yüzünde kırmızı lekeler belirmiş, neyin var senin? Bugün neden öyle aptal aptal gülüyorsun? Sana yalnızca viskim için biraz daha buz alabilir miyim diye sordum. Ivan ve ben söylenecek bir şey olmadığından ötürü sustuğumuzda, yani konuşmadığımızda yine de çevreyi bir suskunluk kaplamıyor. Tersine çok şeyle çevrili olduğumuzu, çevremizde her şeyin yaşadığını duyumsuyorum. Bu duygu kendini üstümüze varmadan belli ediyor. Bütün kent soluk alıyor ve nabız gibi atıyor. Böylece ne Ivan ne de ben kaygılıyız. Çünkü bir şeylerden koparılmış ve hücrelere kapatılmış değiliz. İletişimsiz kalmışlığımız, acıyla dolu bir yerlere fırlatılıp atılmışlığımız yok. Biz de dünyanın varlığı onaylanabilir bir bölümüyüz. Ağır ya da acele adımlarla kaldırımda yürüyen, yaya geçidine ayak basan iki kişi ve hiçbir şey söylemesek, birbirimizle doğrudan iletişim kurmasak bile, Ivan beni tam zamanında kolumdan yakalayıp bir arabanın ya da tramvayın altında kalmayayım diye sımsıkı tutacak. Onun ardından hep biraz koşar gibi yürüyorum. Çünkü benden çok daha yapılı ve benim iki adım atmak zorunda olduğum yerde onun yalnızca bir adımı yetiyor. Ama ben dünya ile olan ilişki yüzünden çok geride kalmak, Ivan'la gitmek istiyorum. Ve bir işimiz olduğunda böylece Beleria'ya, Marahilfer'e, Strasse'ye ya da Schottenring'e varıyoruz. Birimiz ötekini yitirme tehlikesiyle karşılaşsa son dakikada bunun farkına varırız. Çünkü başkaları gibi birbirimizi kışkırtmak, ayrı yollara gitmek, inatçılık yapmak, birbirimizi itmek ya da yatsımak asla elimizden gelmezdi. Yalnızca saat 6'dan önce turizm bürosuna varmamız gerektiğini, park sayacının süresinin herhalde dolduğunu, artık bize düşenin otomobilin yanına koşmak olduğunu düşünüyoruz ve sonra Macar sokağına, İki insanın karşılaşabileceği her tehlikenin gerilerde kaldığı o yere geri dönülüyor. Ivan'ı 9 numaralı binanın önünde bırakabilirim. Bunca yorgunsa eğer 6 numaraya kadar gelmesine gerek yok ve onu bir saat sonra telefonla arayacağıma, uyandıracağıma söz veriyorum. Bana telefonda küfür edecek, inleyecek, lanetler yağdıracak ama akşam yemeğine geç kalmamak zorunda. Çünkü Lajos telefon etti. Bir defasında da Ivan'ı sormak için bana telefon etmişti ve ben bir sekreter sesiyle nazik ama soğuk karşılık verdim. Ne yazık ki bilmiyorum, lütfen kendi numarasından arar mısınız? Ve sonra bir sorunun ağzımdan çıkmasını zorla engelliyorum. Ivan nerede peki? Evinde değilse ama bende de değilse ve Lajos diye biri onu arıyorsa? Bilmiyorum. Ne yazık ki hiçbir şey bilmiyorum. Tabii ki arada sırada görüyorum onu. Bugün onunla bir rastlantı sonucu kentte dolaştım. Yine rastlantı sonucu onun arabasıyla 3. bölgeye döndüm. Demek ki Lajos adında bir adam var Ivan'ın önceki hayatında. Onun yakınıymış gibi davranan ve benim telefon numaramı bile bilen ve ben bugüne kadar Ivan'ın hayatından yalnızca Bella ve Andras adlarını, bir de Ivan'ın annem dediği bir anneyi biliyorum. Bu üçünden söz ettiğinde Ivan acele acele ve hangi sokak olduğunu belirtmeksizin yine hemen Hohevarti'ye gitmek zorunda olduğunu söylüyor. Epey sık oluyor böyle yaptığı. Yalnız bir kadınla ilgili olarak hiçbir şey duymuyorum. Bu çocukların annesi üzerine asla bir şey duymuyorum. Onların babaanneleri, yani Ivan'ın annesiyle ilgili olarak evet. Ama Bella ve Andreas'ın annesini yalnızca kafamda canlandırabiliyorum. Budapeşte de, 2. Bimbo Ut 65 adresinde ya da Gödelle'de eski bir yazlık evde kalmış. Bazen onu ölmüş biri diye düşünüyorum. Vurulmuş, bir mayına basıp havaya uçmuş ve parçalanmış. Ya da herhangi bir hastalıktan Budapeşte'de herhangi bir hastanede ölmüş ya da orada kalmış çalışıyor, mutlu, adı İvan olmayan bir adamla birlikte. İvan'ın ilk kez Gierekek ya da Kus Gierekek diye bağırdığını duymamdan çok önce şöyle demişti bana. Herhalde anlamışsındır artık. Kimseyi sevmiyorum. Çocukları seviyorum doğal olarak ama başka kimseyi sevmiyorum. Daha önce bilmeyişime karşın başımı evet anlamında sallıyorum ve İvan bunu benim de doğal karşılamamı doğal karşılıyor. Jubilate. Bir uçurumun üzerinde asılı dururken nasıl başlaması gerektiği yine de aklıma geliyor. Exultate. Ama bugün ilk sıcak gün olduğu için Gen Şafüle'ye gideceğiz. İvan'ın boş bir öğleden sonrası var. Boş öğleden sonraları yalnızca İvan için söz konusu. Boş bir saat, bazen de boş bir akşam. Benim zaman durumum ne olduğu, boş ya da boş olmayan saatlerim, özgürlüğü ya da özgürlükten yoksun oluşu bilip bilmediğim konusunda asla konuşulmuyor. İvan'ın azıcık boş zamanında çimenlere, Gen Şafüle plajındaki çayıra uzanıyoruz. Soluk bir güneşin altında küçük cep satrancımı da getirdim. Kaş çatmalarla, karşılıklı taş almalarla, roklar ve gardlarla, çok sayıda şah uyarısıyla geçen bir saatin sonunda yine pat oluyoruz. İvan beni İtalyan dondurma salonuna bir dondurma yemeği davet etmek istiyor ama artık zaman yok. Boş öğleden sonrası geçmiş bile ve biz hemen kente dönmek zorundayız. Dondurmamı bir dahaki sefere yiyeceğim. Rah köprüsünden ve Praterstenden geçerek hızla kente doğru yol aldığımız sırada İvan arabanın radyosunun sesini iyice açıyor ama öteki araba sürücülerinin manevralarına ilişkin olarak söyledikleri yine de duyuluyor. Radyodan gelen müzik, yolculuğun hızlı temposu, ani frenler ve sonra yine gaza basış içimde büyük bir serüven yaşanıyormuş duygusunu uyandırdığında geçtiğimiz ve bildiğim yöreleri, caddeleri bu kez değişmiş olarak duyumsuyorum. Ellerimle tutacaklara sımsıkı yapışıyorum. Sesim olsa otomobilde şarkı söylemek hoşuma gidecek ya da ona diyeceğim ki hızlı, daha hızlı. Korku duymaksızın ellerimi bırakıyorum ve kollarımı başımın arkasında kavuşturuyorum. İçim neşe dolu. Franz Josef Rıhtımına, Tuna kanalına ve Storrenging'e bakıyorum. Çünkü İvan keyfinden kentin iç kesiminde bir tur atıyor. Şimdi saptığımız ringi geçmemizin uzun zaman almasını diliyorum. Duraklıyoruz. Öteki araçların arasından geçmeye çalışıyoruz. Sağımızda bir zamanlar gittiğim üniversite var. Ama artık o günlerdeki gibi değil. O günlerdeki gibi kasvetli görünmüyor. Burg Tiyatrosu, Belediye Sarayı ve Parlamento. Radyodan gelen bir müziğin dalgalarına kapılmış gibi hiç bitmemeli bu. Daha nice zaman sürmeli, henüz oynatılmamış bir film boyunca. Henüz oynatılmamış ama ben mucize üstüne mucize görmekteyim bu filmde. Çünkü adı İvan'la Viyana'da dolaşmak. Çünkü adı İvan'la mutluluk. Mutluluk ve Viyana'da mutluluk, mutlu Viyana. Ve hızı başımı döndüren bu resim akışı sert bir fren yapıldığında benzin kokulu sıcak hava dalgaları açık pencereden girdiğinde de kopmuyor. Mutluluk. Mutluluk. Adı mutluluk bunun. Öyle de olmak zorunda. Çünkü Ringstrasse'nin tümü bir müziğin dalgalarında kanatlanmış. Gülmek zorundayım hep sıçrarcasına yol aldığımız için. Bugün hiç mi hiç korkmadığım, İlk kırmızı yandığında arabadan kaçmak istemediğim için, araba gezintisini daha saatlerce sürdürmek istediğim için, şarkıya hafiften mırıldanarak katılmak istediğim için, benim duyabileceğim kadar ama İvan duymayacak çünkü müzik daha yüksek. Auprès de ma blonde. Öyleyim. Nesin? Öyleyim. Nasıl? Ben mutluyum. Que le fait bon? Bir şey mi söyledin? Ben bir şey söylemedim. Febon, febon. Sonra söylerim sana. Sonra ne yapacaksın? Sana asla söylemeyeceğim. Que febon? Söyle artık. Ses çok yüksek. Onu bastıramam. Ne söylemek istiyorsun? Daha yüksek sesle söyleyemem. Küffe bon dönmich. Söyle, bugün söylemelisin. Küffe bon fe bon. Yeniden dirildiğim için, kışın ardından hayatta kaldığım ve bunca mutlu olduğum ve Stadtpark'ı artık görebildiğim için. Fe bon fe bon. Ivan yeniden doğduğu için, çünkü Ivan ve ben. Küffe bon dönmür. Ivan gece soruyor bana. Neden yalnızca ağlama duvarı var? Neden bugüne kadar kimse bir sevinme duvarı yapmamış? Mutluyum. Ben mutluyum. Ivan isterse eğer Viyana'yı bir zamanlar ki kalelerden ve Ringstrasse'nin bulunduğu yerden geçecek bir sevinme duvarı ile çepçevre kuşatırım. Dahası Viyana'nın o çirkin gürtelinin çevresine bir de mutluluk duvarı dikerim. O zaman her gün bu yeni duvarların dibine gidebiliriz, sevinç ve mutluluktan coşabiliriz. Çünkü olayın adı mutluluk. Biz mutluyuz. Ivan soruyor, ışığı söndüreyim mi? Hayır, birini yanık bırak, bir ışık bırak lütfen. Ama gün gelecek, tüm ışıklarını söndüreceğim, uyu artık, mutlu ol. Ben mutluyum. Mutlu değilsen eğer o zaman ne? O zaman hiçbir şey yapamayacaksın demektir. Ve ben de diyorum ki kendi kendime, mutluluk içerisinde yapacağım, her neyse o iyi şey. Ivan sessizce odadan çıkıyor ve ardından tüm ışıkları söndürüyor, gittiğini duyuyorum, sakin yatıyorum, mutluyum. Yerimden fırlayıp gece lambasını yakıyorum, dehşetle karma karışık saçlarla dudaklarımı ısırarak odada duruyorum. Odadan dışarı koşuyorum ve ışıkları birbiri ardına yakıyorum. Çünkü Malina belki eve gelmiştir bile. Hemen Malina ile konuşmak zorundayım. Neden bir mutluluk duvarı ve bir sevinç duvarı yok? Gece yine dibine gittiğim duvarın adı nedir? Malina hayretle odasından çıkmış, başını sallayarak bana bakıyor. Hala değer miyim ben diye soruyorum. Malina'ya ve Malina karşılık vermiyor. Beni banyoya götürüyor. Bir bezi sıcak suyun altına tuttuktan sonra yüzümü siliyor ve nedir bu halim böyle diyor sevecenlikle. Ne oldu yine? Yüzümü silerken kirpiklerimdeki rimeli dağıtıyor. Malina'yı itip kremli bir bez arıyorum. Aynanın önüne geçiyorum. Lekeler, bir kremin siyah izleri, kızıl kahverengi izleri silip gidiyor. Malina düşünceli beni izliyor, sonra konuşuyor. Çok şey soruyorsun bana ve çok erken soruyorsun. Henüz değer diyemem ama ileride belki yine de değecektir. Kentin iç kesiminde Peter Kilisesi'nin yakınındaki bir antikacıda eski bir yazı kürsüsü gördüm. Adam fiyatı indirmiyor ama ben almak istiyorum. Çünkü o zaman artık bulunmayan eski, dayanıklı bir parşömen üzerine bir şeyler yazabilirim. Artık bulunmayan hakiki bir tüy kalemle ve yine artık bulunmayan bir mürekkep kullanarak. Kürsünün başında ayakta durarak 15. yüzyılda basılan türden bir kitap kalemi almak isterdim. Çünkü bugün Ivan'ı sevdiğimden bu yana 20 yıl, bu ayın 31'inde ise onu tanıdığımdan bu yana 1 yıl, 3 ay ve 31 gün geçmiş oluyor. Ama ben bir de gösterişli bir Latince yıl sayısı yazmak istiyorum. Anno Domini 1951. Kimsenin bir şey anlamayacağı bir sayı. Sonra büyük harflerin içine kırmızı mürekkeple kırmızı zambaklar çizebilirdim ve hiçbir zaman yaşamamış bir kadının söylencesine saklanabilirdim. Kargan Prensesi'nin Sırları. Bir zamanlar Şagre ya da Şagren Prensesi denen bir prenses vardı. Geldiği soy sonraki zamanlarda kendini Kagran diye adlandırmıştı. Çünkü canavarın ölümünden sonra Klagenfurt yeniden kurulabilsin diye ejderhayı bataklıklarda öldürmüş olan Aziz Georg, burada Tuna Nehri'nin öte yanındaki eski Marshfeld köyünde de çalışmalarda bulunmuştu. Nehrin taştığı bölgenin yakınında anısına yapılmış bir kilise vardır. Prenses çok genç ve çok güzeldi ve bindiğinde herkesi ok gibi geçtiği kara yağız bir atı vardı. Prensese eşlik edenler ona aralarından ayrılmamasını öğütlerlerdi. Çünkü Tuna kıyısında bulundukları ülke hep tehlikedeydi ve sonradan Reitya, Markomanya, Noruikum, Moseya, Dacia, İlria ve Pannonia'nın yer alacağı bölgede henüz sınırlar yoktu. Cisleithania ve Transleithania'da da yoktu henüz. Çünkü kavimler göçü daha sürmekteydi. Günün birinde uçsuz bucaksız uzanan geniş Hungarya ülkesinden gelen Macar süvarileri Putstata'dan yukarı at sürdüler, prensesin atı kadar hızlı koşan vahşi Asya atlarıyla gelmişlerdi ve herkes çok korktu. Prenses tacını yitirdi, peş peşe tutsak oldu çünkü savaşmıyordu. Ama Hunların yaşlı kralına ya da Avarların yaşlı kralına karı olarak verilmek de istemiyordu. Prenses ganimet olarak tutuldu ve kapısına çok sayıda kırmızı ve mavi süvari nöbetçi diye kondu. Prenses gerçek bir prenses olduğundan yaşlı bir krala verilmektense kendini ölüme teslim etmeyi yeğliyordu. Ve daha gece bitmezden önce bütün cesaretini toplamak zorundaydı. Çünkü onu Hun kralının, dahası belki de Avar kralının şatosuna götürmek istiyorlardı. Prenses kaçmayı düşünüyordu ve nöbetçilerin sabah karanlığından önce uyuyakalmalarını ümit ediyordu. Ama ümitleri giderek azalmaktaydı da. Atını da almışlardı. Prenses ordugahtan çıkış yolunu nasıl bulacağını ve mavi tepelerle örülü ülkesine nasıl geri döneceğini bilemiyordu. Gözünü kırpmaksızın çadırında uzanmış yatıyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde prenses bir ses duyar gibi oldu. Konuşmayan, şarkı söyleyen bir sesti bu. Mırıldanıyor, insana uyku veriyordu. Ama bunun ardından artık yabancılar için şarkı söylemeyi kesip yalnızca prensesin kulağına gelir oldu. Prensesi büyüleyen ama tek kelimesini bile anlamadığı bir dildendi. Buna karşın prenses sesin yalnızca kendisine yöneldiğini ve onu çağırdığını biliyordu. Kelimeleri anlamasına gerek yoktu. Büyülenmiş gibi yerinden kalktı ve çadırının kapısını açtı. Asya'nın sonsuzluğa uzanan karanlık gökyüzünü gördü ve gördüğü ilk yıldız kaydı. İçine işleyen ses ona bir dilekte bulunabileceğini söyledi ve prenses de bunu olanca iştenliğiyle yaptı. Ansızın önünde uzun, siyah bir pelerine bürünmüş, kırmızı ve mavi süvarilerden olmayan bir yabancının belirdiğini gördü. Adam yüzünü gecenin karanlığında saklamıştı ama prenses yüzünü görmemesine karşın bu yabancının kendisi için yakındığını ve umutla dolu olarak kendisi için şarkı söylemiş olduğunu, o zamana değin eşi duyulmamış bir sesle şarkı söylemiş olduğunu ve onu kurtarmak için geldiğini biliyordu. Yabancının elinde prensesin atının dizginleri vardı ve prenses dudaklarını hafifçe kımıldatarak sordu. Kimsin sen? Adın nedir ey kurtarıcım? Sana nasıl teşekkür edebilirim? Yabancı adam iki parmağını dudaklarına götürdü. Prenses onun böyle yaptığını kestirdi. Yabancı ondan ses çıkarmamasını istedi ve kendisini izlemesini işaret etti. Ve prensesi kimse görmesin diye siyah peleriniyle sardı. Şimdi geceden de koyuydular, yabancı, prensesi ve nallarını hafifçe basan, kişnemeyen karayağız atı kamptan geçirip bozkıra soktu. Yabancının olağanüstü güzellikteki şarkısı hala kulaklarından silinmeyen prenses, yeniden duymak istediği bu sesin tiryakisi kesilmişti. Yabancıdan kendisiyle birlikte nehrin yukarı kesimine gelmesini istediyse de adam karşılık vermedi ve dizginleri prensese uzattı. Prenses hala büyük tehlike içindeydi ve yabancı ona atını atlayıp gitmesini işaret etti. Prenses bu yabancıya gönlünü kaptırmıştı ve yüzünü de adamın saklaması nedeniyle daha görebilmiş değildi. Ama onun dediğini yaptı çünkü yapmak zorundaydı. Atına atladı, sessizce yabancıya baktı, ayrılırken hem onun dilinde hem de kendi dilinde bir şeyler söylemek istedi. Söylemek istediğini gözleriyle söyledi ama yabancı dönüp gecenin içinde kayboldu.